Sayfa 560. Teleferikten önce Fritz Newman indi, ben de onu izledi. Kayak alanı dağın kuzey yüzündeydi. Schloss ise aksi yüzdeydi. Fakat Newman, mağaranın ağzına bu yoldan ulaşmanın daha kolay olacağına karar vermişti. Kayaklarının özelliği topuğun çapraz kayış için serbest kalmasını fakat yokuş aşağı inişler için kilitlenmesini sağlıyordu. Daha da önemlisi bu sayede kayak botları yerine dağcı botları giyebileceklerdi. Newman ikisine de gerekli donanımı sağlamıştı. Avusturyalı dağcıların sert buz üstünde tırmanmak için rağbet ettikleri 12'lik esnek kramponlar, Pets baş fenerleri, kayışla bileğe bağlı buz baltaları, tırmanma için emniyet kemerleri, pitonlar, karabineler. Bunların hepsi dükkandan kolaylıkla elde edilebilmişti. Ben'in istediği silahların elde edilmesi o kadar kolay olmamıştı. Ama burası bir avcılar ülkesiydi ve ihtiyar adamın dostlarından birçoğunun tabancaları olduğu kadar av tüfekleri de vardı. İçlerinden biri ise benle anlaşmaya razı olmuştu. Başlarında balaklava denilen yünlü kukuletalar, üstlerinde rüzgar geçirmeyen pantolonlar, ayaklarında tozluklar, sırtlarında alpine sırt çantaları, ellerinde de polipropilen eldivenlerle çapraz kayışla doruğa ulaştılar. Sonra dağın güney yüzünde inişe geçtiler. Ben kendini iyi bir kayakçı sayıyordu ama Newman olağanüstüydü. İhtiyar adam bakir karları aşarken ben ona yetişmekte güçlük çekiyordu. Hava buz gibiydi. Ben'in yüzünün açıkta kalan kısmı da cayır cayır yanmakta gecikmedi. Genç adam Newman'ın patika sayılamayacak yerlerde hiç şaşırmadan yol almasına şaşıyordu ki arada çamlarda kırmızı boyayla yapılmış işaretler fark ederek bunların ihtiyar adamı yönlendirdiğini anladı. 20 dakikadır kayıyorlardı ki orman sınırının kıyısındaki bir yarığın çok geçmeden de dik bir boğazın başına geldiler. Kenarın yaklaşık 3 metre gerisinde durarak kayaklarını çıkardılar ve bir çalılığın içine gizlediler. Newman, "Dediğim gibi mağaraya ulaşmak çok zordur," diye belirtti. "İplerle aşağı ineceğiz ama bu işi bildiğinizi söylemiştiniz değil mi?" Ben bir yandan uçurumu inceleyerek evet gibilerden başını salladı. Sarp yamacın yaklaşık 30 metre belki daha da az olduğunu hesaplamıştı. Bulundukları yerden lenzin şilosunu görebiliyordu. Dağın o kadar aşağısındaydı ki bir mimarın maketine benziyordu. Newman bir ip kangalını sığmaya başlamıştı. Ben bükülmüş naylon ipliklerden yapılmış bir dinamik ip olduğunu görerek rahatladı. Newman, 11 milimetreliktir, kabul mü?" dedi. Ben yine başına eğdi. Bu kadarcık bir iniş için yeterliydi. Anne'ye ulaşmak için denemeye değerdi. Bu açıdan bakınca mağaranın ağzını göremiyordu. Yarın yüzündeki bir delik olacağını tahmin etti. Newman, yarın kıyısındaki bir kaya çıkıntısının yanında yere diz çöktü ve pitonları belindeki bir torbadan çıkardığı çekiçle buza mıhlamaya girişti. Her mıh derine çakıldıkça daha tizleşen bir ses çıkarıyordu ki bu da sağlam şekilde mıhlandığının kanıtıydı. İhtiyar adam bundan sonra ipi kayaların en büyüğünün etrafına doladıktan sonra pitonların arasından geçirdi. Mağaranın içine girmek kolay olmayacak diye bildirdi. İpleri sarkıtarak inecek, biraz sallandıktan sonra ustaca bir manevrayla mağaranın ağzına ulaşacağız. Şimdi de kramponlarla emniyet kemerlerini takalım. Buz baltaları ne olacak? Onlar burası için değil dedi Newman. Burada çok az buz var. Onlar mağara için. Mağarada buz mu var? Fakat çantasından malzeme çıkarmakla meşgul olan Newman yanıt vermedi. Benle Peter Ginbrier yakınlarında mağara keşfine giderlerdi. Ama oradaki mağaralar ancak içine sürünülebilen oyuklardan ibaretti. Ben bu arada hiç buzla başa çıkmak durumunda kalmamıştı. Bir an midesine bir şeyin düğümlendiğini hissetti. Bu noktaya kadar sadece adrenalin, öfke ve korku tarafından güdülmüş, sadece bir tek konu üzerinde yoğunlaşmıştı. Anna'yı götürüldüğüne emin olduğu lenzin kliniğinden kurtarmakla. Şimdi bunun en iyi çözüm olup olmadığını merak ediyordu. Tırmanmak usulüyle yapıldığı takdirde fazlasıyla riskli değildi. Ben ise bu alandaki becerisine emindi ama çok deneyimli mağara kaşiflerinin bile kazaya uğrayıp öldüklerini duyurmuştu. Bir ara ana kapıya hücum etmeyi, muhafızların onu yakalamaları sonucunda lenzin dikkatini üzerine çekmeyi düşünmüştü. Ama muhafızların öldürmek amacıyla ateş etmeleri olasıydı. Kabul etmesi zor da olsa tek alternatif mağaraydı. Newman'la birlikte aşınmış dalcı çizmelerinin vibram tabanlarına kromponlarının neopren kayışlarını geçirip bağladılar. Bu tertip çizmelerinin tabanlarıyla parmaklarına 12 sivri kabarayı ekliyor ve yarın üstünde onlara önemli bir çekiş gücü sağlıyordu. Sonra da naylondan kemerleri bellerine geçirdiler ve harekete geçmeye hazır oldular. Newman, "Dulfersist kullanıyoruz değil mi?" diye sordu. İp köprüsü olmaksızın ve inişi kontrol için sadece vücudun kullanılması anlamına gelen Avusturya argosunu kullanmıştı. Yani iniş için ip köprüsü olmayacak mı? Newman, Ben'in rahatsızlığından keyiflenmiş gibi gülümsedi. Ne gereği var? Köprünün yokluğunda iniş oldukça tatsız olacaktı ama en azından onları fazla donanım getirmek külfetinden kurtarıyordu. Ayrıca ipe bağlı olmamaları inişi daha da tehlikeli hale getiriyordu. Newman, "Beni ezeceksiniz" diyerek ipin bir ucuna çifte sekizli bir düğüm attıktan sonra ipi omzuyla kalçasına doladı ve kasıklarından geçirdi. Yarın kenarına doğru geri geri gitti, sonra ipi biraz kaldırarak ve ayaklarını açarak kendini aşağıya bıraktı. Ben yaşlı adamın serbestçe sallanmasını ve ta ki ayağına bir tutamaç bulana kadar yüzü yara dönük olmak üzere ileri geri gitmesini seyretti. Newman bu noktadan itibaren ayaklarını yarın yüzünde hareket ettirdi, biraz daha indi. Sonra yine boşlukta ileri geri sallandı, bir çatırtının duyulmasının arkasından da bağırdı. "Tamam, haydi gelin artık." Ben ipe aynı işlemi uyguladı. Arkaya yürüdü, soluğunu tuttu ve kendini aşağı bıraktı. İp anında kasığına sürtünerek kaydı, sürtünme ise rüzgar geçirmez pantolona rağmen şiddetli bir yanma hissine yol açtı. Ben, Dulfersist'ten niçin nefret ettiğini birden anımsadı. Sağ elini fren gibi kullanarak arkaya eğilmiş durumda ve ayakları yarın üstünde olduğu halde ağır ağır iniyor, bir yandan tutamaçlar ararken ip kangalını salıyordu. Belki birkaç saniye sonra hedefini seçti, karanlık bir küçük elipsi bu, mağaranın ağzı. Ayaklarını birkaç metre daha aşağı kaydıran ben açıklığın hizasına geldi ve ayaklarını içeri saldı. Bu iş umduğu kadar kolay olmayacağı benziyordu. Mesele yalnız mağaranın ağzına düşmek değildi. Çok daha çetrefildi. Mağara ağzı yarın dikey yüzüyle aynı yüzdeydi. Newman, "Biraz içeri salının" diye bağırdı. "İçeri salının." Ben adamın ne demek istediğini hemen gördü. Üstüne inmek zorunda olduğu içerlek dar bir çıkıntı vardı. Yanılgıya yer yoktu burada. Çıkıntı iki ayaktan geniş değildi. Newman eliyle kayaya yapışmış bunun üstünde duruyordu. Ben vücudunu arkaya ve de öne sallamaya girişti. Kendini dengede hissetmediğinden salınım yavaşlayana kadar asılı kalmaya devam etti. Sonunda yine ipi saldı, sağ elini fren gibi kullandı ve mağaranın içine, sonra yine dışarı salınmaya girişti. Sonunda yeterince önde ve yeterince aşağıda olduğu bir sırada çıkıntının üstüne atladı ve dizlerini bükerek çarpışmanın hızını kesti. Newman, "Güzel" diye bağırdı. Ben hala ipe asılarak mağaranın karanlığının içine eğildi ve aşağıya baktı. İçeriye eğik olarak yeterince güneş ışığı girdiğinden hemen altlarındaki tehlike görebiliyordu. Mağaranın ağzından itibaren ilk 30-40 metre dik bir meyil oluşturuyordu ve kalın bir buz tabakasıyla kaplıydı. İşin kötüsü, kaygan ve güvenilmez bir sulanmış buzdu. Beni daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu. Ben'in isteksizliğini sezen Newman birkaç saniye sonra "Evet" diye bağırdı. "Bütün gün bu çıkıntının üstünde duramayız değil mi?" İnsan deneyimli olsun ya da olmasın, buzla kaplı o uzun bayırı aşmaya çalışmanın düşüncesi bile yeterince sinir bozucuydu. Ben başarabildiği kadar hevesli gözükerek "Haydi gidelim" diye davrandı. Hafif siklet miğferlerini başlarına geçirdiler ve velcro kayışlarla sabitleştirdiler. Sonra sıra baş fenerlerine geldi. Newman Ben'e yüksek teknoloji ürünü kıvrık uçlu bir çift karbon elyaflı buz baltası verdi. Her balta bir kayışla bileğe geçiyordu. Ben'in ellerinden yararsız uzantılar gibi sarkıyorlardı. Newman mağaranın ağzına arkasını döndü. Ben de yüreği ağzına gelerek onu taklit etti. İkisi de arkaya doğru birer adım atmalarıyla o dar çıkıntının üstünden inmiş oldular. Kramponları bastıkları buzları çatırdatıyordu. İlk birkaç adımları biraz garip oldu. Ben kramponlarını buzun içine, derinlemesine saplayarak denge sağlamaya çalışıyordu. Sonunda yeterince gerilemiş olarak buz baltalarını elleriyle kavradı ve o parlak yüzeyi doğramaya girişti. Newman'ı dik bayırda bir merdiven iner gibi hızlı adımlarla ilerlediğini görüyordu. İhtiyar adam bir keçiden farksızdı. Ben düşecek gibi yola devam ediyor, karnı buza dayalı olarak ve vücudunun ağırlığını baltaların bilek kayışlarına vererek aşağıya doğru örümcekvari sürünüyordu. Bir çizmenin gıcırtısı, buz baltasının çatırtısı, tekrar tekrar aynı gürültüler derken belli bir ritmi benimsemiş oldu ve bayırın dibine vardı. Buz burada kireç taşına yerini bırakıyordu. Newman döndü, buz baltalarıyla kramponları üzerinden sıyırdı ve daha yumuşak eğimli bayırı inmeye koyuldu. Ben hemen arkasındaydım. İniş kademeliydi. Kaya içinde sarmal bir merdivendi sanki. İlerledikleri kadar benim başındaki fenerin huzmesi iki yanlarında uzayıp giden çok sayıda geçidi aydınlatıyordu. Newman yanında olmasaydı ben bunların herhangi birine kolaylıkla sapabilirdi. Burada kırmızı boyayla yapılmış işaretler doğru yolu çok sayıda yanlış yoldan ayırt edebilecek hiçbir şey yoktu. Fritz Newman belli ki belleğine güvenerek yol alıyordu. Burada hava dışarıdakinden daha sıcak gibi geliyordu insana ama ben bunun aldatıcı olduğunu biliyordum. Mağaranın duvarlarının hiç erimeyen bir buz katmanıyla kaplı olması ısının sıfırın altında olduğunun kanıtıydı. Ayakların altında akıp giden su ise havanın çok geçmeden daha da soğuk olmasına yol açacaktı. Burası ayrıca son derece nemliydi. Mağaranın zeminine döküntüler saçılmıştı ve ayaklarının altından su akıyordu. Zemindeki döküntüler kaydıkça bene birkaç kez dengesini kaybetme tehlikesi yaşattı. Geçit çok geçmeden genişleyerek bir salon oluşturdu. Newman burada birkaç saniye mola verdi. Başını ağır ağır çevirdikçe miğferine ilişik fener soluk kesici oluşumları aydınlatıyordu. Stalaktitlerden bazıları limonata kamışları gibi ince ve zarifteler, uçları incelerek örgü şişleri gibi sivrileşiyorlardı. Kalsitten oluşmuş yolu stalagmit kütükleri de vardı. Arada da bir stalaktitle stalagmitin buluşmasından oluşmuş bir sütunla karşılaşılıyordu. Duvarlardan süzülen sular stalaktitlerden aşağıya kayıyordu. Suyun mağara zeminine damlaması bu ürpertici sessizliğin içindeki tek sesti. Katılaşmış kireç suları teraslar oluşturuyor, yarı şeffaf kalsitler tavandan perde gibi sarkıyordu, kenarları ise tesire dişli ve keskindi. Yarı sapisliklerinin ekşi amonyak kokusu her tarafa sinmişti. Newman, "Aa bakın," deyince dönen ben bir ayının mükemmel korunmuş iskeletiyle karşılaştı. Derken yüzlerce yarasa kanadının ani hışırtısı fırtına gibi patladı. Kış uykusuna yatmış bir yarasa kolonisi iki kişinin yaklaşması yüzünden uyanmıştı. Ben şimdi soğuğu hissetmeye başlamıştı. Aldığı önlemlere karşın su çizmelerinin içine sızarak soketlerini ıslatmıştı. Newman, "Gelin," dedi bu taraftan. İhtiyar adam salondan ayrılan ve öbürlerinden zor ayırt edilen çok sayıda koridordan biri olan dar bir geçide sapmıştı. Zemin önlerinde yavaş yavaş yükseldi, duvarlarda birbirine yaklaşarak sanki bir şişe boynu oluşturdu. Tavan insan boyundan daha yüksekte değildi. Ben 1 metre 82 santimden daha uzun boylu olsaydı kesinlikle iki büklümü yürümek zorunda kalacaktı. Burada duvarlar buz gibiydi. Ayaklarının dibinde sızan sular da donma noktasına yakındı. Benim ayak parmakları uyuşmaya başlamıştı. Fakat çevik Newman dik yarığı şaşılacak bir kolaylıkla tırmanınca genç adam da onu daha tedbirli olarak izledi. Sivri ve kertekli kayalara basarken burada ayağa kaydığı takdirde çok kötü düşeceğinin farkındaydı. Zemin sonunda düzleşir gibi oldu. Newman, "Şimdi Schloss'la aşağı yukarı aynı düzeydeyiz," dedi. Derken dar geçit hiçbir uyarı olmaksızın son buldu. İki erkek çıplak duvara benzeyen bir oluşumun önünde durdular. Duvarın önündeki döküntü yığını uzun zaman önceki bir çöküntünün kalıntıları olsa gerekti. Ben, "Tanrım, yoksa kayıp mı olduk?" diye sızlandı. Newman tek kelime söylemeden döküntülerin bir kısmını çizmesiyle kenara iterek yaklaşık 120 santim uzunluğunda pasta bir demir kolu ortaya çıkardı. Bunu havalı bir hareketle yükseğe kaldırdı. "Buraya dokunulmamış," dedi. "Sizin için iyi bu. Bu geçit uzun yıllardan beri kullanılmamış. Burasını keşfetmemişler." "Neler söylüyorsunuz siz?" Newman demir çubuğu tutup bir kayanın altına sıkıştırdı ve tüm ağırlığıyla bunu bastırdı. Kaya sonunda yerinden oynayarak 60 santimden yüksek ve 100-120 santimden enli olmayan düzensiz bir küçük geçidi ortaya çıkardı. Savaş sırasında son geçişi gizlemek için bu kayayı sağa sola oynatırdık dedi. Kayada Ben'in onlarca yıl önce açıldığını tahmin ettiği çentikler gösterdi. Bundan sonra tek başınızsınız dedi. Sizi burada bırakıyorum. Bu çok dar ve çok alçak bir geçittir. Ama sanırım sürünerek içinden geçebilirsiniz. Ben eğilip geçidi dehşetle inceledi. Bir panik hissi duyuyordu. Bu kahrolası bir tabut. Buradan geçmeye başarabileceğimi sanmıyorum. Newman devam etti. Bu geçitte yaklaşık 200 metre ilerleyeceksiniz. Çoğunlukla düzdür ama en sonunda yokuş yukarı çıkıyor. Ben çocukken buradan geçtiğimden beri bir çöküntü olmamışsa anahtar deliğine benzer bir açıklığın önüne çıkacaksınız. Orası doğrudan şlosun içine mi açılıyor? Tabii ki hayır. Orada bir kapı var. Hatta belki de kilitlidir. Belki değil büyük bir olasılıkla. Sonra? Newman eski yeşil parkasının cebinden paslı görünüşlü bir maymuncuk çıkardı. Bunun mutlaka çalışacağını garanti edemem ama son deneyişimde işe yaramıştı. O son deneyişiniz 50 yıl önce miydi? Newman daha da uzun zaman önce diye itiraf etti. Ben'e elini uzattı. Hoşça kalın. Size bol şans dilerim. 44. bölüm. Son derece sıkışık bir yerdi. Ben direnişçilerin Shiloh'a tekrar tekrar bu yoldan girmelerinin gerçek bir cesaret ve kararlılık gerektirdiğini düşündü. Bu aralıktan kolayca geçebilecek genç Fritz Newman gibi bir çocuktan neden yararlandıkları şimdi anlaşılıyordu. Ben White Sulphur Springs'in mağaralarında bunun gibi daracık yerlerden sürünüp geçmemiş değildi ama onlar... 1-2 metre sonra genişliyorlardı fakat bu tünel sanki yüzlerce metre uzunluğundaydı. Kıdemli mağaracıların yer altındaki serüvenlerinin onları en ilkel korkularıyla yüzleştirdiğini söyledikleri zaman neyi kastettiklerini ben şimdi çok iyi anlıyordu. Bu korkular, örneğin karanlık korkusu, bir boşluğa düşmek korkusu, bir labirente sıkışıp kalmak korkusu, diri diri gömülmek korkusuydu. Ama başka bir seçeneği yoktu, özellikle şimdi. Sadece Anna'yı düşünüyor, tüm iradesini seferber ediyordu. Deliğe başı önde olarak girdi ve sert bir hava akımı hissetti. Geçit giriş yerinde yaklaşık 60 santim yüksekliğindeydi. Bu da burada ilerlemesinin tek yolunun bir yer solucanı gibi karın üstünde sürünmek anlamına geliyordu. Sırt çantasını çıkararak ayaklarıyla duvarları itti, kollarıyla kendini ileri çekti ve çantasını önü sıra sürdü. Tünelin zemininde 5-10 santim buz gibi su vardı. Pantolonu kaşla göz arasında sırılsıklam oldu. Tünel kah bir yana kah öbür yana sert dönüşler yapıyor, onu da vücudunu bükmek ve çarpıtmak zorunda bırakıyordu. Geçit sonunda genişlemeye başladı. Tavanı da 120 santime kadar yükselerek uyuşmuş karnını buz gibi suyun içinden kaldırmasına, ayağa kalkmasına ve eğilerek yürümesine izin verdi. Ama çok geçmeden sırtı ağrımaya başladı. O zaman devam etmektense bir an durdu, çantasını yere bıraktı ve ellerini baldırlarına dayayıp dinlendi. Tekrar ilerleyebilecek duruma gelince tavanın tekrar alçalmakta olduğunu fark etti. 60 belki de 90 santime kadar inmişti. Genç adam elleriyle dizlerinin üstüne çöktü ve bir yengeç gibi seyirtmeye başladı. Ama bu uzun sürmedi. Kayalık zemin dizlerini yaralıyordu. Ağırlığını dirsekleriyle ayak parmaklarına vererek gerilimi azaltmaya çalıştı. Yorulunca tekrar sürünmeye başladı. Tavan daha da alçaldı. O da yan dönüp kırılan tünelde ayaklarıyla iterek ve kollarıyla vücudunu çekerek ilerlemeye çalıştı. Tavanın yüksekliği şimdi 50 santimin bile altına inmişti. Sırtını tahriş ettiğinden panik hissini yenmek için bir an durmak zorunda kaldı. Tekrar karnının üstünde sürünmeye başlamıştı ama yolun sonu görünürde yoktu. Başındaki fenerin uzması yolu 5-6 metre ilerisine kadar aydınlatıyor fakat... Tabut boyutlarındaki, hatta tabut biçimindeki tünel uzadıkça uzuyordu. Duvarların arası bile şimdi daralmaya başlamıştı. Genç adam korkusu arasında geçidin yavaş yavaş yukarı kıvrıldığını ve rutubet devam ettiği takdirde yerde artık su birikintisi olmadığını fark etti. İşin kötüsü kaya şimdi hem karnını hem de sırtını sıyırıyordu. Çantasını önü sıra itmeyi sürdürdü. Tünel şimdi 25 santim yüksekliğinde bile değildi. Ben kapana kısılmıştı. Hayır, pek sayılmazdı ama muhakkak ki böyle hissetmesine yol açıyordu. Bu dar yerde sıkışa sıkışa ilerlemek zorundaydı. Kalbinin atışları hızlanmış, bedeni korkuya yenik düşmüştü, durmak zorunda kaldı. En kötüsünün paniğe kapılmak olacağını biliyordu. Panik insanın donmasına, esnekliğini kaybetmesine yol açardı. Birkaç kere soluk alıp verdi, sonra göğsünün çapını düşürüp geçide sığabilmek için ciğerlerindeki bütün havayı boşalttı. Terden yapış yapış olmuştu, kıvranarak ilerlemek için kendini zorladı, aklını sadece nereye, niçin gittiği, bunun ne kadar büyük önem taşıdığı üzerinde yoğunlaştırıyordu. İlerisini düşünüyor, bir kere Şulos'a girdikten sonra ne yapacağını kestirmeye çalışıyordu. Yukarıya tırmanan bayırın eğimi dikleşiyordu. Genç adam soluk aldı ve duvarların göğsünü bastırdığını, ciğerlerini havayla doldurmasını engellediğini hissetti. Bu his bir adrenalin akımına yol açtı. Bunun sonucunda solunumu daha da hızlandı ve daha da sığlaşarak ona boğuluyormuş gibi bir his duyurdu. Bir kere daha durmak zorunda kaldı. Düşünme, gevşet kendini. Burada olduğunu kimse bilmiyordu. Gündüzü veya gecesi olmayan bu zifir gibi karanlık cehennemde diri diri gömülecekti. Ben bu sesi şüpheyle dinlerken daha cesur yanı beyninde kumandayı ele aldı. Kalbinin atışlarının yavaşlamaya başladığını hissetmeye başladı. O nefis soğuk havanın ciğerlerini kapladığını, sükunetin kurutma kağıdının üstüne dökülen mürekkep gibi vücuduna yayıldığını hissetti. İçini huzur kaplarken vücudunu ileri gitmeye zorladı. Solucan gibi kıvrıldı, ezildi, büzüldü, sırtının yaralanmasını umursamadı. Tavan birden yükseldi, duvarlar da yanlara kaydı, o da ağrıyan elleriyle dizlerinin üstünde bayırı tırmanabildi. Loş bir küçük odaya gelmişti. Orada ayağa kalkabildi ve en sonunda rahat bir soluk aldı. Hafif bir ışığın parıldadığını fark ediyordu. Bu çok sönük, çok uzak bir ışıktı ama ona gündüz gibi parlak, güneşin doğuşu kadar umut verici gözüktü. Mağaranın çıkışı hemen ilerisindeydi ve gerçekten de bir anahtar deliği biçimindeydi. Ben bir taş yığınının üstüne tırmandı, sonra açıklığın ağzına tutunarak iki avucuyla taşı itti ve vücuduna kas katı kollarını destek etti. İşte o zaman düzensiz mağara ağzına caddelerdeki kapaklar kadar sıkı oturmuş eski bir kapının paslanmış demir çubuklarını fark etti. Bunun arkasında ne olduğunu göremiyordu. Ama bir kapının altından sızarmış gibi gözüken uzunca dikdörtgen biçimli ışık sütununu fark etti. Newman'ın verdiği maymuncuğu çıkardı, kilidin içine soktu ve çevirdi. Çevirmeye çalıştı ama dönmüyordu. Anahtar kıpırdamamakta direniyordu. Kilit paslanmıştı. Evet, paslanmış olmalıydı. Eski kilit onlarca yıldır yenilenmemişti. Ben bütünün tek bir pas kitlesi olduğunu görebiliyordu. Anahtarı tekrar tekrar ileri geri hareket ettirdi ama bir türlü dönmüyordu. Genç adam yüksek sesle "Aman Tanrım" dedi. En sonunda hapı yutmuştu. Onun da Newman'ın da öngörmedikleri şeydi bu. İçeri girmenin başka bir yolunu düşünemiyordu. Elinde gerekli gereçler olsa bile kapının etrafını oymanın bir yolu yoktu. Sağlam bir kayanın içine açılmıştı. Yoksa şimdi tekrar dışarı sürünmek zorunda mı kalacaktı? Ya da belki çubuklardan biri için için paslanmıştı ve onu dışarı itebilecekti. Bunu denedi. Eldivenli yumruğunu acı dayanılmaz oluncaya kadar demir çubukları vurmaya başladı. Ama hayır, kapı sağlamdı. Paslanma yalnız yüzeyde kalmıştı. Genç adam çaresizlikten çubukları San Quentin'deki kudurmuş bir müebbet hapis mahkumu gibi sarsmaya koyuldu. Derken metalik bir tıkırtı oldu, menteşelerden biri kırılmıştı. Sarsmaya devam etti, ta ki başka bir menteşe daha fırlayıp düşünceye kadar sarstı. Umutlanarak sarsmayı sürdürdü, sonunda üçüncü ve sonuncu menteşede yere düştü. Genç adam kapıyı iki eliyle kavrayarak kaldırdı, öne itti ve yavaşça yere bıraktı. Şatonun içindeydi.